Ayrım 30.
Bir adamın önüne 200 kitap koysanız, bunların içinde fizik, coğrafya, roman, kimya, şiir, felsefe, hukuk, tiyatro oyunları, matematik, sosyoloji kitapları bulunsa ve bu adama edebiyat kitaplarını bir tarafa ayır deseniz, adam edebiyatı tanımlayamasa da bu işi pekala yapar. Belki deneme neviinden bazı kitaplarda tereddüde düşer ama esasta bir zorluk çekmez. Aynı adama kuramlardan birinin tanımını vererek gerçekliği yansıtan veya organik birliği olan kitapları ayır deseniz bocalamaya başlayacaktır. Dikkat edilirse edebiyat sözcüğünün burada iki ayrı kullanışı vardır. Birincisi betimleyici anlamda kullanışı, ikincisi değerlendirici, evaluative anlamda. Betimleyici anlamda kullandık mıydı, bütün şiirler, romanlar, hikayeler, oyunlar, iyisi kötüsü tümü edebiyattır. Bir kütüphaneci, edebiyat eserlerine ayrılan bölüme bütün bu çeşit eserleri koyacaktır. Değerlendirici anlamda kullandık mıydı, o zaman kullanana göre eserler arasında bir ayıklama başlar. Bazıları, Mehmet Emin Yurdakul'un eserleri şiir değildir der, bazıları Orhan Veli'yi şair saymaz. Edebiyat sözcüğünün bu iki kullanışını ayırmak gerek. Edebiyatın tanımını yapmaya kalkışanlar, bütün edebiyat eserlerinin ortak özelliğini bulmak iddiasındadırlar ve deminki spor örneğinde olduğu gibi bunda bir imkansızlık vardır. Zira ortak özellik yok. Eserlerin bazıları arasında benzerlik vardır sadece. Sanatın tanımı sorunu üzerinde duran M. Weitz'a göre gerçek ve doğru tanımın yapılamamasının bir nedeni de edebiyatın diğer empirik kavramlar gibi açık dokulu, open texture olmasıdır. Bir kavramın uygulama şartları değiştirilip düzeltilebilir şartlarsa o kavram açık dokuludur. Bir örnekle bunu anlatalım. Otomobil karada giden bir taşıttır. Yarın öbür gün aynı zamanda yüzebilen bir otomobil yapılırsa buna ne diyeceğiz? Eğer yine otomobil demeye karar verirsek, otomobil için bugün kullandığımız tanıma yeni bir özellik katarak tanımı genişleteceğiz. Karada ve suda giden diyeceğiz. Daha sonra aynı zamanda su altından da giden bir otomobil yapılırsa belki tanımımızı genişleteceğiz ya da artık bu taşı da yeni bir ad vereceğiz. Yeni özellikler gösteren bazı otellere motel dediğimiz gibi. Böylece otomobil sözcüğünü kullanma şartları yeni durumlara göre düzeltilebilir şartlardır. Bundan ötürü doğru ve gerçek tanımı diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü tanım yeni durumlara göre değişebilir. Sanat, edebiyat, tragedya, roman, heykel gibi kavramlar da açık dokulu kavramlardır. Daha birkaç yıl önce Fransa'da Nathalie Surat ve Alain Robb, Grille gibi yazarların romanları üzerinde şüpheler belirdi. Bunlara roman denebilir miydi, denemez miydi? Yoksa anti-roman mı denmeliydi? Bizde de devlet ana için roman mıdır sorusu atılmadı mı ortaya? Eğer devlet ananın özellikleri bildiğimiz romanlara yeterli derecede benzemeseydi, ona roman demeyecektik. Kapalı kavramlar ancak matematik ve mantık kavramlarıdır. Üçgenin doğru ve gerçek tanımı yapılabilir ama bir kapalı kavramdır. Çünkü yeni durumlar meydana gelemez. Fakat sanatın, edebiyatın, romanın ve benzerlerinin doğru ve gerçek tanımları yapılamaz. Çünkü öyle yeni ve değişik eserlerle karşılaşabiliriz ki bunların taşıdıkları özellikler tanımda da değişiklik yapmamızı gerektirir. Şu noktaya da dikkati çekiyor Weitz. İstersek kavramı kapayabiliriz. Tragedya açık dokulu bir kavramdır. Ama klasik Yunan tragedyası kapatılmış bir kavramdır. Çünkü belli bir çağda yazılmış tragedyaları içine alır ve artık bitmiş bir türdür. Demek oluyor ki, betimleyici kullanışta edebiyatın yeterli ve gerekli özelliklerini belirten bir tanımı yapılamıyor. Ele aldığımız kuramların ileri sürdüğü tanımlar nedir o halde? Birçok filozofa göre bunlar edebiyat kavramının değerlendirici, evaluative kullanışıdır. Mesele şu: edebiyat eserlerinde belli özellikleri önemli gören ve onaylayanlar edebiyatın tanımında bu özellikleri şart koşarlar. Örneğin anlatımcılar, duyguların dile getirilmesinin edebiyatın en önemli ve değerli yönü olduğu kanısındadırlar. Ve edebiyat anlatımdır diyerek bu özelliğin bulunmadığı ya da belirli olmadığı eserleri gerçek sanat eseri saymazlar. Böylece edebiyatın bu övücü anlamda kullanılışı, betimleyici anlamıyla karıştırılmış olur. Sanki duyguların dile getirilmesi, bütün edebiyat eserlerinde ortak bir özdür ve bunu ortaya atmakla edebiyatın doğru ve gerçek tanımı yapılmış olur. Oysa duyguların dile getirilmediği edebiyat eserleri de vardır ve bazı düşünürler de başka özellikleri değerli bulur ve tanımı bu özellikler üzerine kurarlar. O zaman edebiyat, gerçekliğin yansıtılması ya da organik düzen gibi bir formülle tanımlanır. Kuramların hiçbiri herkes tarafından kabul edilmiyor. Çünkü hiçbiri edebiyatın yeterli ve gerekli özelliklerini tespit etmiş değildir. Böylesine karmaşık, uzun geçmişi olan ve bundan ötürü çeşitli eserleri kapsayan bir kavramın, yukarıda da söylediğimiz gibi bir özü bulunamaz. Yapılan tanımlar ister istemez belli bir öbek eserin tanımı olacak, diğerlerini kapsayamayacaktır. O halde gözden geçirdiğimiz bu tanımlar yararsız ve gereksiz mi? Değil. Gerçi bunların hiçbiri edebiyatın doğru tanımını veremez. Ama kendilerine göre önemli gördükleri ölçütlerin savunmasını yaparken her biri diğer kuramların ihmal ettikleri yönlere dikkatimizi çeker. Biçimcilik yapıya, onun inceliklerine, anlamı yoğuruşuna dikkatimizi çekerken, yansıtma toplumla olan ilişkilere ışık tutmaktadır. O halde bunlara bütün edebiyat eserlerini tanımlayan kuramlar olarak değil de bazı önemli özelliklere dikkat çeken görüşler olarak bakarsak yararlı olduklarını söyleyebiliriz. Ama o zaman bir eseri değerlendirirken verdiğimiz yargı tamamıyla öznel olmayacak mı? Sanatı sosyal gerçekliğin yansıtılması diye tanımlayanlar, bir eseri değerlendirirken bu özelliği ölçüt olarak alacaklardır. Oysa bu tanım gerçekten doğru tanım olamayacağına göre, bu tanıma katılmayanlar için bu yargının nesnel hiçbir dayanağı yoktur. Katılmayanlar derhal, sosyal gerçekliğin yansıtılması bir eseri sanat bakımından ne diye değerli yapsın sorusunu sorabilirler. Diğer tanımlara dayanılarak verilmiş yargılar içinde durum aynı. Şu sonuca varıyoruz ki, edebiyatın özü diye bir şey olmadığına göre, böyle bir özü teşkil eden özellikleri ortaya çıkararak bunları herkes tarafından kabul edilen ölçütler olarak kullanamıyoruz. Estetik yargıların nesnelliği konusunu öbür bölümde inceleyeceğiz. Şimdi bir başka soruna daha bakmamız gerek. Acaba edebiyatın işlevi bize doğru ölçütler sağlayabilir mi? Edebiyatın işlevi tanımlanabilir mi? Sanatın işlevinden yola çıkarak herkesin kabul edeceği nesnel ölçütler bulabilir miyiz? İncelediğimiz kuramlar sanatın işlevi bakımından farklı görüşler ortaya koyuyorlardı. Kimine göre sanatın işlevi zevk vermek ya da estetik yaşantı sağlamaktı. Kimine göre estetik duygudan başka duygularda uyandırmaktı. Bazı düşünürler, birey veya toplum üzerinde eğitici, bilgisel, ahlaksal, politik, dinsel etkisi olması üzerinde duruyorlardı. Acaba bunların arasından gerçek işlevi bulmak ve bu işlevden değer ölçütleri elde etmek mümkün mü? Başka nesnelerin işlevini nasıl tayin ettiğimize bakarak aynı şeyi sanat eserine de uygulayamaz mıyız? Özellikle aletler ve araçlar belli işlere yararlar ve ölçütleri de bu işlevlerinden çıkar. Baltayı alalım. Balta odun kesmek için kullanılır. Bir baltanın iyi bir balta olarak övülmesi için odun kesme işini iyi yapması gerekir. Bundan ötürü keskinliği, sağlamlığı, ele iyi oturması gibi nitelikleri herkes tarafından kabul edilen değer ölçütleri olur. Sanat eserinin de neye yaradığını, ne için kullanıldığını araştırırsak, sanatın işlevini bulamaz mıyız acaba? Ama sanat eseri ne işe yarar, ne için, nerede kullanılır sorusuna ne cevap vereceğiz? Daha önce de söylediğimiz gibi, edebiyat eğitir, öğretir, heyecan ve zevk verir, iyi veya kötü duygular aşılayabilir, cinsel arzular uyandırır ve benzerleri. Edebiyat bu alanlarda insanlara etki yapabilir ve yapmıştır da. Kimi okur vardır, bir şeyler öğrenmek için roman okur, kimi vakit geçirmek için, hatta gece uykusunu getirsin diye roman okuyanlar da vardır. Bazılarımız belli bir heyecanı tatmak için okuruz şiiri. Tiyatroya, tiyatro zevki için gidenler olduğu gibi, kendini göstermek ya da sosyal bir görevi yerine getirmek için gidenler de bulunur. Denecektir ki bunlardan bazıları eseri asıl maksada aykırı şekilde kullanmaktır. Sanat eserlerini yerinde kullanış vardır, yersiz kullanış vardır. Nitekim bir baltanın nerelerde kullanıldığına bakarsak çeşitli kullanışlarla karşılaşırız. Adam kalkar baltayı karısını öldürmek için kullanır. Arkeolog filan çağda yaşayan insanların uygarlık düzeyini tayin için, savcı suç delili olarak kullanabilir. Ne ki bu çok işlevlilik hali, baltanın asıl işlevi diye bir şey olmadığı anlamına gelmez. Çünkü aletler belli amaçlarla, belli sonuçları almak, belli yerlerde kullanılmak için yapılır. Diğer işlevler ikinci derece sonradan doğma işlevleridir. Sanat içinde aynı şeyi söyleyemez miyiz? Diyemez miyiz ki sanat eseri asıl şu tek amaç için meydana getirilir? Burada durum balta örneğinde olduğu gibi basit değil. Çünkü çeşitli sanat eserlerinin hepsi aynı ve tek amaçla bir tek iş görsün diye yapılmış değildir. Kimi sanatçı duygularını dile getirmek için yazar. Kimisi politik, kimisi milli, kimisi dinsel duygular uyandırmak için. Yazar vardır, eğlendirmektir amacı. Yazar vardır, kusursuz bir eser yaratma peşindedir. Bundan ötürü yazarın amacına bakarak edebiyatın gerçek işlevini, balta örneğinde olduğu gibi tayin edemeyiz. Eseri yerinde kullanış da toplumlara ve zamanlara göre değişir. Bir mağara adamının yabani sığır resimlerine mızrağını savurması yersiz bir hareket olmadığı gibi, Mısırlıların da resim ve heykelleri mezarlara gömmeleri yanlış bir davranış değildir. Demek ki sanat eserleri ne bir tek amaçla meydana getiriliyor, ne bir tek işe yarıyor, ne de yerinde kullanış diye bir tek kullanış var. Buna rağmen yukarıda 7. bölümde gördüğümüz gibi, bazı filozoflara göre bu durum sanat eserlerinin belli bir işlevi olmadığını göstermez. Katır da belli bir amaçla meydana getirilmemiştir. Ama birçok işlere yarayabilir. Ama yine de katırın esas işlevi diye bir işlev bulabiliriz. Çünkü katır birçok işlere yarayabilirse de bunlardan bir tanesi başka hiçbir şeyin aynı derecede başarıyla yapamayacağı bir iştir. Yolu olmayan dağlık yerlerde yük ve insan taşımak. Bir şeyin asıl işlevi diye bir işlevi olabilmesi için belli bir amaçla meydana getirilmesi şart koşulamaz. Ancak o nesnenin belli bir işi diğer sınıflara ait nesnelerden daha iyi yapabilmesi şarttır. Demek ki sanatın da gerçek işlevi varsa, sanat eserlerinin başka hiçbir şeyin o derece başarıyla göremeyeceği bir iş görmeleri gerekir. Eğer sanat eserlerinin diğer sınıfların üyelerinin göreceğinden daha iyi ve başarıyla gördükleri bir iş varsa, bir işe yarıyorlarsa onların asıl işlevleri budur diyeceğiz. En yerinde kullanış da bu işleve uygun düşen kullanış olur. İşte böylece sanatın kendine özgü asıl işleviyle diğer yan işlevlerini ayırmış oluruz. Birçok estetikçilere göre sanat eserlerinin kendilerine özgü işlevi okurda, dinleyicide, seyircide estetik yaşantı uyandırmaktır. Sanat eserleri bilgi de verebilir. Dinsel heyecan da uyandırabilir, politik duygular da. Ama bunları başka şeylerin hem de daha başarıyla yapması mümkündür. Bir bilim kitabı bilgi sağlamakta, bir vaaz dinsel heyecan uyandırmakta, bir politikacının nutku politik duygular uyandırmakta, belki romandan, şiirden daha etkilidir. Estetik yaşantı sağlamak konusunda ise sanat eserleri rakipsizdir. Bundan ötürü sanatın yan etkileri olmakla beraber kendine özgü bir işlevi vardır. Ve değerlendirmede bu işlevi sağlayan yapısal özellikler ölçüt sayılabilir sadece. Gel gelelim, bu düşünüşü de herkes kabul etmez. Bir kere bazılarınca estetik yaşantı diye bir şey yoktur. Bazıları da estetik yaşantıyı kabul etmekle beraber sanatın diğer etkileri yanında fazla önemli olamayacağı kanısındadırlar. Öyleyse ölçütlerimizi, estetik yaşantıyı sadece sanatın sağladığı böyle bir yaşantı olsa da göz önünde bulundurarak seçemeyiz. Açıkça anlaşılıyor ki sanatın işlevi nedir sorusuna, sanatın hangi amaçlarla meydana getirildiğine ve sanatın nelere yaradığına bakarak cevap veremiyoruz. Amaçlar da çeşitli, sanatın yaptığı işler de. Doğrusunu söylemek gerekirse, ileri sürülen çeşitli görüşlere, sanatın işlevi nedir sorusunun cevabı olarak değil de, sanatın işlevi ne olmalıdır sorusunun cevabı olarak bakmak gerekir. Bir tercihi ve isteği belirten cevaplar arasında anlaşma beklemekse boşunadır. Demek ki bir eseri değerlendirirken sanatın tanımından hareket ederek özüne ve işlevine bakmak suretiyle herkesçe geçerli olacak nesnel değer ölçütleri bulmamıza imkan yok. Kuramların her biri kendine göre bir takım ölçütler öneriyor. O halde değerlendirmede tamamiyle öznel midir? Gelecek bölümde bu sorunu inceleyeceğiz. 15. Bölüm Estetik Yargılar. Nesnelci Görüş. Bugün hala çok tartışılan estetik sorunlardan biri de değer yargılarıdır. Bir eserin iyi olduğunu, güzel olduğunu söylemek ne demektir? Bu gibi yargılar nesnel midir, yoksa öznel mi? Güzellik eninde sonunda bir zevk meselesi değil midir? İki kişi konuşuyor. A. Patlıcan kızartması sarımsaklı salçayla iyi olur. B. Ben yoğurtlu severim. A. Zevk meselesi. Böyle bir konuşma uzun bir tartışmaya sürüklenmez ve çoğu kere zevk münakaşa edilmez diyerek kapatılır. Şimdi başka bir konuşma düşünelim. A. Dün akşam gördüğümüz film çok iyiydi. B. Bence çok kötüydü, hiç beğenmedim. A. Zevk meselesi. Acaba ikinci konuşmayı da yine zevk meselesi diyerek sonuçlandırıvermek yeterli sayılabilir mi? Sayılır dersek şu ilkeyi kabul etmiş oluruz. Bir adam bir eseri beğeniyorsa o eser iyidir, beğenmiyorsa kötüdür. Yani X iyidir, güzeldir, başarılıdır sözü X'ten hoşlanıyorum anlamına gelir. Bu doğru bir düşünce gibi geliyor insana. Öyle ya, beğeni, zevk dediğimiz şey insandan insana, toplumdan topluma, çağdan çağa değişiyor. Herkesin kabul ettiği genel normlar yok. Patlıcan konusunda tartışmak ne kadar yersizse, sanat konusunda tartışmak da o kadar yersiz değil midir? Bu öznelci görüşü patlıcan konusunda kolayca kabul etmemize karşılık, sanat konusunda yadırgıyoruz. Çünkü kabul ettiğimiz takdirde şöyle bir takım sonuçlara katlanmamız gerekiyor. Öznelci görüşe göre iki zıt yargıdan biri diğerinden daha doğru olamaz. A. Süleymaniye Camii güzel bir eserdir dese, B de çirkindir dese, her ikisi de aynı derecede haklıdır. Çünkü aslında A, Süleymaniye'yi beğeniyorum, B de beğenmiyorum diyor. Yine öznelci görüş doğruysa, gerçi Tolstoy iyi bir yazar ama ben romanlarını sevmem gibi bir sözün çelişik olması gerekirdi. Çünkü sevdiğim, hoşlanmadığım bir eserin yine de iyi olabileceğini söylemiş oluyorum. Oysa bunda bir çelişki yoktur. Bu çeşit sözlere sık sık rastlarız ve bunları yadırgamayız da. Aksi bir örnek de verebiliriz. Nurullah Ataç, İhsan Raif Hanım'ın yazdığı bir ağıttan söz ederken, "Benim beğeneceğim şiirlerden değil o ağıt. Beğenmemem gerek onu. Gene de severim o şiiri. En sevdiğim şiirlerden biridir. Kusurlarını göre göre bile bile severim," diyor. Ya da, "Biliyorum, şu resim iyi değil ama yine de seviyorum. Bana çocukluğumda geçirdiğim yerleri hatırlatıyor," gibi sözler söyleriz ve bunlarda da çelişki yoktur. Görülüyor ki hoşlanma bir eserin iyi, güzel olması için yeterli bir neden sayılmıyor ve patlıcan konusundaki anlaşmazlığımızı zevk münakaşa edilmez diye kapatabildiğimiz halde sanat konusunda ateşli tartışmalara girişiyoruz. Girişiyoruz çünkü bir eserden hoşlanmamızın nedenlerini açıklayabileceğimize inanıyoruz.